Ayrım 20. Günlerin getirdiği Isabel Allende, sayfa 256. Lori zafer kazanıyor. Aile ilişkilerinde pek çok ayarlamaların yapıldığı bir dönemdi bu. Öyle sanıyorum ki benim bir aile, daha doğrusu küçük bir klan yaratma ve bunu devam ettirme ihtiyacım 22 yaşımda evlendiğimden beri içimde var olmuş. Şili'den ayrılınca büsbütün artmıştı. Çünkü ilk kocamla ve çocuklarla Venezuela'ya vardığımızda ne dostlarımız vardı, ne de yine Caracas'a sığınmış olan annemlerin dışında akrabalarımız. Amerika Birleşik Devletleri'ne göçmen olunca da bu ihtiyacım kesin olarak pekişmiş oldu. Ben hayatına girene kadar Villeneuve'de bir ailenin ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Babasını 6 yaşındayken kaybetmişti. Annesi Villeneuve'in içine giremediği, kendi özgü bir manevi dünyada inzivaya çekilmişti. İlk iki evliliği fiyaskoyla sonuçlanmıştı ve çocukları çok erken yaşta kendilerini uyuşturucu dünyasına atmışlardı. Benim çocuklarımla bir araya gelme, onların olabildiğince yakınında yaşama, her zaman hayal ettiğim büyük ve birbirine bağlı aileyi oluşturabilme uğruna o küçük grubun içine başka insanları da katma saplantımı başlangıçta Willy bir türlü anlayamıyordu. Bunu uygulanması imkansız olan romantik bir fantezi olarak görüyordu. Ama birlikte olduğumuz yıllar boyunca dünyanın büyük bir bölümünde bunun bir arada var olmanın tek yolu olduğunun yalnızca farkına varmakla kalmadı, aynı zamanda bundan hoşlanır da oldu. Klan halinde yaşamanın sakıncaları vardır ama ayrıca pek çok avantajı da. Ben bunu salt, bireysel özgürlük şeklindeki Amerikan rüyasına 1000 kere tercih ederim. Çünkü o özgürlük bu dünyada ilerlemek için insana yardımcı olsa da yabancılaşma ve yalnızlığı da beraberinde getirir. İşte bütün bu nedenlerle ve Shelley ile paylaşmış olduğumuz onca şey yüzünden onu kaybetmek benim için ağır bir darbe olmuştu. Gerçi o hepimizi incitmişti, orası doğru. Onca çabayla bir araya getirmiş olduğumuz o aileyi tümüyle zıvanadan çıkarmıştı ama yine de ben onu özlüyordum. Nicole Shelley'i uzakta tutmaya çalışıyordu. Yalnızca boşanmış kişiler arasında bu normal bir şey olduğundan değil, aynı zamanda onun kendi arazisini istila etmekte olduğunu hissettiği için de. Ben onun duygularının çapını ölçmeyi bilememiş, ikisinin arasında bir seçim yapma ihtiyacını da hissetmemiştim. Shelley'le olan dostumun Nicole'la hiçbir ilgisi olmadığını düşünmüştüm. Bir anne olarak gerektiği şekilde kayıtsız şartsız destek olmamıştım ona. Kendini benim tarafımdan ihanete uğramış hissediyordu. Bunda ona ne kadar acı geldiğini tahmin edebiliyorum. Açık yüreklilikle konuşamıyorduk çünkü ben gerçeklerden kaçınıyordum. Onun da gözleri yaşlarla doluyor ve ağzından laf çıkmıyordu. Birbirimizi çok seviyorduk. Kaçınılmaz olarak birbirimizi incittiğimiz bir durumu nasıl idare edeceğimizi bilemiyorduk. Nico bana bir sürü mektup yazmıştı. Kağıdı kalemi eline alıp tek başına kaldığında kendini ifade etmeyi başarıyordu. Ben de onu duyabiliyordum. O zamanlar senin eksikliğini nasıl hissettik bir bilsen Paula. Sende açık konuşma yetisi her zaman olmuştu. En sonunda ikimiz birden psikiyatra gitmeye karar verdik. Orada konuşabilir ve ağlayabilirdik. Elle tutuşup birbirimizi bağışlayabilirdik. Kardeşimle ben geçmişi ve her birimizin gerçeğini eşeleyerek ilişkimizi derinleştirmeye çabalarken Lori de boşanmanın onda açmış olduğu yaraları iyileştirme işini üstlenmişti. Ona kendisini sevilen ve arzu edilen bir insan olarak hissettirmiş, bu da onu tamamen değiştirmişti. Birlikte uzun yürüyüşlere çıkıyorlar, müzelere, tiyatrolara ve iyi filmlere gidiyorlardı. Lori onu hemen hepsi sanatçının arkadaşlarıyla tanıştırmış, gençliğinden beri sahip olduğu seyahat etme merakını ona da aşılamıştı. Tıpkı Selin'in öteki evde yaptığı gibi çocuklara huzurlu bir yuva vermişti. Andre okulda yazdığı bir kompozisyonda, İnsanın 3 tane annesi olması 1 tane olmasından daha iyi, diyordu. 1-2 yıl gibi bir süre içinde Lorne'nin ofisi artık kârlı olmaktan çıkmıştı. Müşteriler sanatçı vizyonun yerine bilgisayar programlarını konabileceğine inanmışlar. Binlerce tasarımcı işsiz kalmıştı. Lori en iyilerinden biriydi. Afrodit adındaki kitabım için öyle dikkat çekici bir çalışma yapmıştı ki 20'den fazla ülkedeki editörlerim onu seçmiş olduğu aynı desenleri ve resimleri kullanmışlardı. İçeriği yüzünden değil, sırf onun sayesinde kitap dikkat çekmişti. Ciddiye alınacak gibi bir konu değildi. Üstelik de erkeklerde iktidarsızlığa son vermeyi vaat eden yeni bir ilaç piyasaya daha yeni sürülmüştü. Madem ki mavi renkli minicik bir hap yeterli olabiliyordu, benim o gülünç el kitabımı inceleyip şeffaf kombinezonla istiridye ikram etmenin ne alemi vardı? Bazı okuyuculardan Afrodit ile ilgili olarak gelen mektuplardaki ifade Paolo için aldıklarımdan oldukça farklıydı. 77 yaşındaki bir beyefendi, kendisi ve seks kölesiyle birlikte yoğun zevk seanslarına katılmayı beni davet ediyordu. Lübnanlı bir genç de haremin avantajları hakkında 30 sayfalık bir yazı yollamıştı bana. Bütün bunlar olurken Amerika'da da Başkan Bill Clinton'ın skandalından başka bir şey konuşulmuyordu. Beyaz Saray'da görevli bu tombul kız onun yönetiminin başarılarına gölge düşürmeyi becermiş. Daha sonra da bu olay demokratların seçimi kaybetmelerine mal olmuştu. Lekeli bir elbise ya da bir kilot Amerikan siyasetinde ülkenin o güne kadar sahip olduğu en parlak başkanlardan birinin ekonomik, politik ve uluslararası alanlardaki dikkat eder girişimlerinden çok daha ağırlığa sahip olmuştu. Bu da Engizisyon'a layık bir yasal soruşturma açılmasına yol açmış ve vergi mükelleflerine 51 milyon dolar gibi çok yüksek bir meblağ mal olmuştu. Bana da dinleyicilerle telefon bağlantısı kurulan canlı bir radyo programına katılmak düşmüştü. Birisi bu konuda ne düşündüğümü sorunca tarihteki en pahalı kamış emme olduğunu söylemiştim. Bu sözüm yıllarca peşim bırakmayacaktı. Olan bitenleri çocuklardan gizlemek olanaksızdı. Çünkü en açık saçık ayrıntılar ortalıkta dolaşıyordu. Oral seks nedir diye sordu Nicole. Televizyonda gına gelene kadar duyduğu bir terimdi bu. Oral mı? Birisi bundan söz edince oral deniyor diye yanıt verdi Andre. İyi bir okuyucu olarak geniş bir kelime haznesine sahipti. O günlerde dergilerden biri bizim evde yapılacak bir röportajla kitabımı tanıtmaya karar verdi. İşi denetlemekte Laurie'ye düşmüştü çünkü ben ne halt etmek istediklerini anlamamıştım. 3 gün önceden 2 sanatçı boy göstererek ışığı ölçtüler, renk örnekleri çıkardılar, ölçüleri aldılar. Polaroid fotoğraflar çektiler, röportaj içinde bıçaklardan tut da çay süzgecine varana kadar türlü türlü eşyalarla dolu 14 sandığı taşıyan 2 kamyonetin içinde 7 kişi geldiler. Bu tür istilalar oldukça sık geliyor başıma ama bunlara bir türlü alışamayacağım. Bu defasında ekibin içinde bir sanat danışmanı, ayrıca kitabımda isimlenmiş bir menü hazırlamak üzere mutfağımda ele geçiren 2 aşçı da vardı. Yemekleri şaşılacak bir yavaşlıkla hazırlıyorlardı. Çünkü her bir marul yaprağını domatesle kuşkonmazın tam köşesine sanki bir şapkanın tüyüymüş gibi yerleştiriyorlardı. Bill o kadar sinirlendi ki evden çıkıp gitti ama Laurie o lanet olası marul yaprağının önemini anlar gibi görünüyordu. Bu arada sanat danışmanı bahçede Bill'in kendi el cevizleriyle dikmiş olduğu çiçeklerin yerlerini daha renkli başkalarını koydu. Ama bunlardan hiçbiri dergide de görünmedi. Çünkü fotoğraflar yakın planda çekilmiş ayrıntılardı. Kabuklu bir deniz hayvanının yarısıyla küçük bir limon dilimi gibi. Japon peçetelerini kaplumbağa kabuğundan yapma koca koca kaşıkları ve Venedik fenerlerini ne diye getirdiklerini sordum onlara. Ama Laurie sesimi keseyim diye anlamlı bir bakış fırlattı bana. Bunların hepsi bütün bir gün sürdü. Fotoğrafları çekilmeden yemeklere saldıramayacağımızdan aç karnına 5 şişe beyaz şarapla 3 şişe kırmızı şarabı içip bitirdik. Sonunda sanat danışmanı düşe kalka yürüyordu. Yalnızca Yasemin çayı içmiş olan Laurie de o 14 sandığı gerisin geriye kamyonetlere taşımak zorunda kaldı. Laurie öteki tasarımcılardan daha uzun bir süre suyun yüzünde kalmayı başarmıştı. Ama öyle bir gün geldi ki muhasebe defterlerinde kırmızı kalemle yazılı rakamları görmezden gelmek artık mümkün değildi. Bunun üzerine Hindistan'dan döndüğümde akasya ağacının altındaki o kız çocuğundan esinlenerek yaratmış olduğum vakfın işlerini bütünüyle üstlenmesini önerdim ona. Zaten bir süreden beri yarı zamanlı olarak yapmaktaydı bu işi. Senin akıl etmiş olduğun gibi kitaplarımın satışından gelen parayla hayır işleri yapma planına uyararak her yıl gelirimin önemli bir bölümünü bu vakfa ayırıyorum. Uyuyarak geçirdiğim o yıl bana çok şey öğrettin yavrum. O felçli ve suskun halini hayatının 28 yılı boyunca olduğun gibi benim öğretmenim olmayı sürdürdün. Senin bana vermiş olduğun sessiz ve sakin oturarak geçmişi hatırlama fırsatına pek az kişi sahip olmuştur. geçmişimi gözden geçirerek bu kez kibirden arındığımda aslında kim olduğumun farkına varabildim. Bu dünyada önümde kalan yıllarımı nasıl olmak istediğime de karar verebildim. Senin ne kadar verirsen o kadar alırsın şeklindeki sloganına sahip çıktım. Sonra büyük bir şaşkınlıkla bunu mutluluğumun temel taşı olduğunu keşfettim. Lori de seninle aynı dürüstlüğe ve acıma duygusuna sahip. Senin her zaman dediğin sonuna kadar verme amacını o da yerine getirebilecek kapasitede bir insan. Büyükannemin o büyülü masasının başına oturup günlerce konuşuyoruz. Ta ki sonunda misyonumuz apaçık belirene kadar. Amacımız elimizin altındaki her olanağı kullanarak en yoksul kadınlara destek olmak. En geri ve en sefil toplumlar kadınların boyun eğdirildiği yerler. Bir kadına yardım edilirse çocukları açlıktan ölmüyor. Aileler ilerleme sağlarsa bundan köy kazançlı çıkıyor ama bu kadar aşikar olan bu gerçek hayırseverlik dünyasında göz ardı ediliyor. Kadın programlarına ayrılan her bir dolar karşılığında 20 dolar erkeklere veriliyor. Beşinci caddede bir çöp torbasıyla örtünerek ağlarken gördüm o kadını Lori'ye de anlattım. Bir de Bangladeş'ten dönen Tabra'nın daha yeni yaşadıklarından söz ettim. Bizim vakıf oradaki ücra köylerde kız okulları, bir de kadınlar için bir klinik açmıştı. Tabra o klinikte birkaç hafta boyunca hizmet vermeyi isteyen diş hijyeni uzmanı bir arkadaşıyla birlikte gitmişti oraya. Bavullarını ilaçlarla, enjektörlerle, diş fırçalarıyla ve dişçi arkadaşlarından edinebildikleri ne kadar yardım malzemesi varsa onunla doldurmuşlardı. Köye varır varmaz kliniğin kapısında hastaların çoktan sıra olduklarını görmüşlerdi. Sineklerin istila ettiği sıcaktan kaynayan bu yer duvarlarının dışında pek az şeye sahipti. İçeri ilk giren kadının bir sürü çürük dişi vardı. Aylardır çektiği işkenceyle deliye dönmüştü. Tabra arkadaşına yardımcılık ederken hayatın hiç diş çekmemiş olan arkadaşı da titreyen eliyle kadının ağzını uyuşturuyordu. Sonra da bu operasyon sırasında bayılmamaya çalışarak çürük diş parçalarını çekmeye koyuldu. İşini bitirdiğinde rahatlayıp minnettar kalan zavallı kadın onun ellerine sarılıp öptü. O gün 15 hastaya bakmışlar. 9 azı dişiyle pek çok ön diş çekmişlerdi. O arada köyün erkekleri de etraflarına halka olmuşlar. Hem seyredip hem yorumda bulunuyorlardı. Ertesi sabah Tabra ile diş hijyeni uzmanı arkadaşı o uyduruk kliniğe erkenden vardıklarında bir gün önceki o ilk kadın suratı balon gibi şişmiş olarak buldular. Yanında beraber gelen kocası karısını mahvettiği öfke içinde bağırıp çağırıyordu. Köyün erkekleri intikam almak için toplanmaya başlamışlardı bile. Dehşet içinde kalan diş hijyeni uzmanı ölümcül sonuçları olmasın diye Tanrı'ya dualar ederek kadına antibiyotikler ve sakinleştiriciler verdi. Karı koca çekip gittiklerinde "Ah ben ne yaptım? Kadın yüzü nasıl da çarpılmış?" diye hayıflandı. Bu ameliyat yüzünden olmadı ki. Dün gece yemeğini hazırlamak için eve vaktinde gitmedi diye kocası onu dövmüş diye anlattı tercümanlık eden kişi. Kadınların çoğunun hayatı böyledir Lori. Bunlar her zaman yoksulun da yoksuludur. Dünyadaki işin 1/3'ünü yaparlar ama kazanılanın %1'ine sahiptirler diye anlattı. O zamana kadar bizim vakıf içimizden geldiği gibi ya da haklı bir davanın ivediliğini kabul edecek para dağıtıyordu ama Lori'nin sayesinde öncelikleri saptadık. Her anlamda bağımsızlığa doğru ilk adım olan eğitim, korkuya esir olmuş fazlasıyla kadın bulunduğundan korunma ve en önemlisi sağlık. Çünkü sağlık olmadıkça öncekiler pek az işe yarar. Benim için en önemli şey olan doğum kontrolü de bunlara ekledim. Çünkü ben sahip olmak istediğim çocukların sayısı gibi son derece temel bir konuda karar verebiliyor olmasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Neyse ki doğum kontrol hapı icat oldu, yoksa benim de bir düzine çocuğum olurdu. Lori vakfın işlerine dört elle sarılmıştı. Bu süreç içinde bu iş için doğmuş olduğunu da gösterdi. O tam bir idealist, son derece düzenli, en küçük ayrıntıları bile gözden kaçırmıyor ve hiçbir çabadan kaçınmıyor. İnsan da ne isteyebilir? Oraya buraya para saçmanın bir anlamı olmadığını, destek olmak gerektiğini görmemi sağladı. Yardımın bir işe yaramasının tek yolu buydu. Ayrıca belli noktalara yönelmek zorundaydık. Hiç kimsenin denetlemediği ücra yerleri yamamaya çalışmak ya da yapabileceğimizden fazlasını üstlenmek mümkün değildi. Küçük organizasyonlara daha fazla para vermek en iyisiydi. Bir yıl içinde Lori Vakfı'nın fizyonomisini değiştirmişti ve her şeyi onun ellerine emanet edebilmiştim. Benden yalnızca çekleri imzalamamı istiyor. O kadar mükemmel bir iş çıkardı ki yalnızca verdiğimiz yardımlar değil, aynı zamanda sermayemiz de katlandı. Artık hayal bile etmediğimiz kadar çok parayı idare ediyor. Bunların hepsi amacımıza yönelik harcanıyor ve böylelikle senin tasarın gerçekleşmiş oluyor Paula. 20. ayrımın sonu, sayfa 263.